Sohbetimize teberrüken üç İhlas, bir Fatiha. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latîf, mübârek, pâk, ruhu tayyibelerine, ehl-i beytine, sahâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm-ı zarâtının, cümle geçmiş akrabalarımızın, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, bütün İslam dünyasının selâmetine, şerirlerin şerlerinden muhafazasına, hastalıktan muhafazasına inşallah. Bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerimiz, bugünkü mevzumuz, sohbetimiz Davud aleyhisselam. Bütün peygamberlerin müşterek beş vasfı var. Bir de bunun yanında her peygamberin ayrı ayrı farik vasıfları var. Burada inşallah kısa da bir Davud aleyhisselamın peygamberlik hayatı, daha belki hayatı, farikaları. Bugün biz neleri Davud aleyhisselam'dan ibret alacağız, ders alacağız? Gerçi bütün peygamberlerin en farik vasıflarının daha ötesinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vasıfları var. Cenâb-ı Hak istifade etmeyi, amel etmeyi nasip buyursun inşallah. Davud aleyhisselam Kudüs'e doğdu. Tahminen 100 yaşına kadar yaşadı. Şahsında hükümdarlığı ve peygamberliği birleştiren ilk peygamber. Tahminen M.Ö. 1015 veya 975 yılları arasındadır. Yani zamanımızdan 3000 sene evvel takriben. Kur'an-ı Kerim'de Davud aleyhisselam 16 yerde geçer. İbranice lisanında Zebur kendisine verilmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim muhtevasında şer'i hükümler bulunur. Zebur'da ise Davud aleyhisselam'a öğretilmiş dua, tahmid ve temcid yer almaktadır. Üç hususiyet var Davud aleyhisselam'ın zamanında. Bir Talut, bir Calut, bir de Tabut. Beni İsrail peygamberleri Musa aleyhisselam'dan sonra Tevrat ile amel ediyorlardı. Fakat Yahudilerin başlarında Davud aleyhisselam bir peygamber olmadığı için kendi heva heveslerine göre dini değiştiriyorlardı, hükümleri tahrif ediyorlardı. İtikadi ve ahlaki prensipler de bozuluyordu. Daima öyle gelmiştir. Yeni bir peygamber geliyor. Zaten o 28 peygambere baktığı zaman Kur'an-ı Kerim çoğu Beni İsrail peygamberi. Yani peygamber arkasından hemen tahrif ediliyor. Arkadan Cenab-ı Hak bir peygamber gönderiyor. Yeni baştan vahiy, yeni baştan o tahrifler düzeliyordu. O zamanlar Davud aleyhisselam'ın gençliğinde Mısır ile Şam arasında Amalika kavmi bulunuyordu. Kavmin Calut isminde çok güçlü bir reisi vardı. Hem güçlü hem de zalim çok. İsrailoğulları istikametten şaştığı için Cenab-ı Hak Calut'u İsrailoğulların başına musallat etti. Calut da İsrailoğulları mağlup ederek erkeklerin bir kısmını öldürdü. Çocuklarını ve kadınlarını da esir olarak aldı. Beni İsrail kavminde Musa aleyhisselam'dan gelen Tabut adlı bir sandık vardı. Bu sandığın içinde mukaddes emanetler bulunuyordu. Bir rivayete göre Tevrat'tan levhalar bulunuyordu. Bir sefere giderken tabutu önde götürüyorlardı. Bu tabut halka ve askere bir şevk veriyordu. Sanki la teşbih Efendimizin sakalı şerifi gibi. Öyle bir heyecan veriyordu. Ev mal mülklerinden, çocuğundan ayrı olan Beni İsrail huzursuzdu. Tabutun elinden çıkmasını çok çok üzüldüler. Calut da perişan ettikten sonra tabutu da aldı. Tabutu da bir affedersin pisliğin içine attı. Tabi bunu halk da çok üzüldü. Halk o zaman İsmail aleyhisselam vardı. Halk İsmail aleyhisselama geldi. Bize bir hükümdar gelsin ki, bir kumandan gelsin ki bizi kurtarsın, tabut gelsin. Fakat orada bir maalesef halkın düşkün olması maddi imkânlara. Cenâb-ı Hak İsmail aleyhisselama Talut isimli bir kumandanı tavsiye etti. Beni İsrailler dediler ki yok dediler. Gelen dediler zengin olacak dediler. Çünkü maddiye karşı çok büyük temayülleri vardı. Bir de dediler, Yakup soyundan olacak. İkisinden biri zorru dediler. Yani Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği Talut'a karşı da İsmail aleyhisselam'a vahyetti. Kabul edememe durumunda kaldılar. İsmail aleyhisselam ısrar edince o zaman dediler tabut önümüze getirsin dediler. Cenab-ı Hak da tabutu melekler vasıtasıyla Beni İsrail'in içine getirdi tekrar. Kabul etme durumunda kaldılar Talut'u. Tabi ayette bu Beni İsrail'in bir takım kendine göre görüşlerinden bahsediyor ve batıl görüşlerinden. İşte illa hükümdar bir zengin olacak, soydan gelecek vesaire olacak diye. Ve bu cemiyetin menfaatine aykırı olup olmadığında hesap etmiyorlardı. Halbuki başa geçecek kimse emaneti götürecek muktedir kimse olması zaruriydi. Bir misal Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde sahabesiyle konuşurken bir bedevi çıka geldi. Kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz sözlerini kesmeden konuşmaya devam etti. Bunun üzerine sahabilerden biri bedevinin sorusunu Resulullah Efendimiz duyurdu. Fakat soruyu Efendimiz beğenmedi. Bir başkası da hayır soruyu duymadı dedi Efendimiz için. Sallallahu aleyhi ve sellem konuşması bitince kıyamet hakkında soruyu soran nerede buyurdu? Bedevi buradayım ya Resulallah dedi. Efendimiz buyurdu ki emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. Bedevi emanet nasıl zayi olacak diye sordu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emanet ehli olmayan kimseye verildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak biliyor, Allah sizin üzerine Talut'u seçti. İlmen ve bedene ona bir üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden, her şeyi bilendir buyurdu. Talut'un hükümdarlığına itiraz eden İsrailoğulları bu sefer de eğer o sahiden hükümdarsa bizi bir delil getirin dediler. Tabutu Beni İsrail'in kavminin önüne getirdi melekler vasıtasıyla. Tabut hakkında muhtelif rivayetler vardır. Adem aleyhisselam'a indiğine, peygamberlerin mukaddes emanetleri içine kondu bahsediliyor. Talut hükümdar olunca düzeltti, yanlışları bertaraf etti. Harbe hazırlandı. O harbe giderken Cenab-ı Hak da bir imtihan olarak Beni İsrail'e o nehirden geçecekler, çöl sıcak. Bir orada bir nehir var. O nehirden su içmeyecekler imtihan olarak. Veyahut da bir avuç çok az bir şey içecekler. Ordu 80 bin kişiydi. 80 bin kişiden bu 4000'e düşüyor. Diğerleri hepsi kana kana içtiler. Bu 4000 kişiden onlar da bir dağıldı sonra. Dayanamadı. 313 kişi kaldı. Ve bu 313 kişi sefer devam etti. Yani az bir grupla büyük bir gruba bir harp etme durumu oldu. Resulullah Efendimiz Bedir'e girerken şimdi Talut'un ordusu kadarız. Yani 313 kişiyiz buyurmuştu. Ayet-i kerimede Talut ve müminler beraberce ırmağa geçince ilahi emre uymayanlar bugün biz Calut'a ve askerine karşı koyacak gücümüz yoktur dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar ise nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Yani iki gruba ayrıldılar. O 313 kişi bir grup, iştirak etmeyenler bir grup oldular. Talut'un ordusundakiler Cenab-ı Hakk'a dua ettiler. Duaları Rabbena ifri aleyna sabren ve sebit aktamena ve ensurna alel kavmil kafiri. Bu duala devam ettiler. Zaten zor zamanlarda bu duayı tavsiye ederler. Bugün bile belki bu virüs vesaire de yahut gelen herhangi bir sıkıntılarda bu duayı okumak inşallah faydalıdır. Rabbena ifri aleyna sabren ve sebit aktamena ve ensurna alel kavmil kafiri. Tabi bu da Allah'ın yardımı gelecek. Fakat Müslümanlardan da Cenab-ı Hak bir gayret, bir istikamet istiyor. Ayet-i kerimenin tercümesi ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Üzerimize sabır dök. Ayaklarımıza sebat ver. ve kâfir kavme karşı bize yardım eyle. Burada düşman üzerine giden askerin üç vasfa sahip olması gerektiği bildiriliyor. Bir, zorluklarda sabır. Yani sabırlarının zorlandığı zamanlar olacak. Buna Cenâb-ı Hakk'a iltica edilecek. Her zorluktan sonra Cenâb-ı Hak yardım eder. Ve o zorlukları sabır ve Cenâb-ı Hak iltica ederek bertaraf etmeye çalışmak. Ayette de Cenâb-ı Hak sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin buyuruluyor. İkincisi cesaret ve sabır. Üçüncü teyidi ilahin yani ilahi yardımın geleceğine inanıp Cenâb-ı Hak'tan tazarruda bulunabilmek. İki ordu karşılaştığı zaman Câlût'un ordusu, Tâlût'un ordusu bir mübarezeye çıkacak bir er istedi Câlût. Yani onun gücünü gösterecekti. Karşına Davud Aleyhisselam çıktı. Herkes şaşırdı. Câlût iri yapılı, müheykel yapılı, güçlü, kuvvetli birisiydi. Onun gücüne dayanabilmek de zordu. Davud Aleyhisselam 18 yaşlarındaydı. Onu görünce öyle zayıf, naif, "Ey hakir!" dedi. "Karşıma sen mi geldin?" dedi. "Söyle, sen niçin geldin?" dedi. Davud Aleyhisselam'la seni cenk etmeye geldim deyince Câlût alay etti. Davud Aleyhisselam da gelirken üç tane taş almıştı. O sabanla taşı attı. Alnına geldi. Cenab-ı Hakk'ın lütfu orada öldü. Velhâsıl mümin hiçbir zaman kendine güvenip kibirlenmeyecek. Daima Cenab-ı Hakk'a sığınacak. Ona iltica edecek. Hasmını hiçbir zaman küçümsemeyecek. Zahiri şartlara aldanmayacak. Zira her şey Allah'ın takdiriyle vuku bulur. Cenab-ı Hakk'a sığınacak. O güçlü diyenler daima Cenab-ı Hak onu en güçsüz hale getirir. O dilerse Nemrut'u bir sivrisinekle yok eder. O dilerse Firavun'u Kızıldeniz'de boğar. O dilerse Ebrehe ordusunu evabil kuşlarıyla mahveder. O dilerse Davud'un sabanından çıkan bir taşla Câlût'u öldürür. Bugün de işte bir virüs dünyaya meydan okuyor. Demek ki burada üç şey var. Bir zalimlerin bir ceza. İkincisi bir ikaz. Üçüncüsü de hasta olanlar, vefat edenler için de inşallah mümin için şehit sevabı. Onun için gelen her musibeti bir tefekkür etmek icap eder. Bu da ibretlidir. Bu temizlik şarttır. Mesafe şarttır. Fakat baktığım zaman Suriye'deki o 2 milyon çadırdaki insanda hemen hemen bu virüs yok gibi bir şey. Demek ki küresel güçlerin getirdiği bir davet bu virüs. Elhamdülillah memleketimizde de bu da inşallah azal azal gidecek. İnşallah bu bizlere bir ikaz-ı ilahi. Burada zarar görenlere de vefat edenler inşallah onlara büyük ecirler olur inşallah. Ayet-i kerimede yine nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Bu Câlût'un ordusunu. Davud Câlût'u öldürdü ayet-i kerimede. Allah ona Davud'a hükümdarlık ve hikmet peygamberlik verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Allah eğer insanların bir kısmını diğer kısmıyla def etmeseydi, yani zalimler kalsaydı yeryüzü elbette fesada uğrardı. Allah bütün âlemlere karşı lütuf ve kerem sahibidir buyuruluyor. Yine nitekim Rabbimiz İnsanlar arasında adaletle hükmeden sultanları var etmeseydi, insan güçlüleri, zayıfları ezip mahvederdi. Bu bakımdan bir rivayette Heysemi naklediyor. Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Tabi bu sultan adaletle hükmeden bir sultan. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir Rum elçisi geldi Medine'ye. Halifenin sarayı nerede dedi. Ben halifenin sarayını arıyorum dedi. Bir Arap kadın da dedi ki, git dedi şu ağacın altında yatan yerini Allah'ın gölgesine gör dedi. Yine Hazreti Osman radıyallahu anh buyuruyor. Şüphesiz Allah Kur'an ile engellemediği şeyi sultan ile engeller buyuruyor. Ondan sonra o zaman Tâlût o ganimetleri yaktırdı. Ganimetler yakılırdı o zaman. Tâlût Kudüs'e döndüğünde İsmail Aleyhisselam ona Cenab-ı Hak sana müjdeli zafer nasip etti. Hadi sana verdiğin sözü yerine getir dedi. Tâlût demişti eğer kim Calut'u yenerse ona kızım vereceğim demişti. O şekilde Talut kızını Davut Aleyhisselam'a verdi. Ondan sonra Davut Aleyhisselam'a Zebur indirildi. Cenab-ı Hak ayette Davut'a Zebur'u verdik buyuruyor. Davut Aleyhisselam hayatı boyunca adaletle hükmetti. Tebdili kıyafet eder halkın arasında dolaşırdı. Yaptığı icraatlardan gidişatından halkın memnun olup olmadığını soruştururdu. İdaresinden herkes memnundu. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize dedi, bu peygamber kıssaları Mekke'de indi. Zor zamanlardı Müslümanlar için. Cenab-ı Hak buyuruyor, Resulüm onların söylenmekte olduklarını sabret o müşrikleri. Ve kuvvet sahibi kulumuz Davut'u hatırla. Doğrusu o daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Rivayete göre Davut Aleyhisselam ibadete karşı büyük şevk ve tahammül sahibiydi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Bu şekilde oruç tutanlara Savm-ı Davut yani Davut orucu denilmiştir. Davut Aleyhisselam Allah Teala ibadetimizin en faziletli zamanları, vakitleri araştırırdı. Nitekim bir gün Cebrail'e "Ey Cebrail" dedi. "Hangi vakit eftaldir?" diye sordu. Cebrail de "Ey Davut" dedi. "Seher vaktinde arşın titreyişinden başkasını bilmiyorum." dedi. Demek ki en faziletli vakit o seherlerde istiğfar edilen zamandır. Yine bir ayette Zümer Suresi'nde bilenler bilmeyenler kimler? Birinci şartı bu seherlerde secde eden ve kıyam halinde olanlar. Yine Allah'ın rahmetin tecelli ettiği kullar secde edenler ve kıyamda duranlar ibadet halinde olanları bildiriyor. Demek burada seherlerde Cenab-ı Hakk'ın nimeti çok büyük. Seherler maneviyatla, feyizle, ruhaniyetle gönlün dolması, gündüzü o şekilde girmek nefsin tasallutlarından kurtulabilme. Mevlana şöyle bir ifadesi var. Cenab-ı Hak insana meleklerdeki hasletleri verdi. Diğer yarımına da insanın hayvani hasletler verdi. Melekler Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak, Cenab-ı Hakk'a ibadet halinde olmak, güzel bir Cenab-ı Hakk'a bir kul olmak gayret içindeler. Hayvanlar ise ancak Cenab-ı Hak ibret olarak insanları bir amade olarak yarattı. Hayvanlarda bir nefis vardır. Hak hukuk yoktur. İstediği tarlaya girer, istediği yerden alır. Gıdası olarak devamlı yer gıda bulduğu zaman bir de nefsani arzularına karşı düşkündür. O şekilde bir teselsül gelir. Mevlana diyor ki insanda diyor bu hayvani vasıf da vardır. Ruhani vasıf da vardır. فَاَلْهَمَا فُجُورَا وَتَقْوَاهَا Bu fucuru bertaraf edecek, hayvani vasıfları bertaraf edecek, takvaya, meleklerin olduğu vasfa doğru mesafe alacak, hatta melekleri de geçecek. Çünkü meleklerde nefsani arzular yok. Fakat insanla Cenâb-ı Hak nefsani arzu veriyor ki, kul bu nefsani arzuları bertaraf edecek. Bu şekilde Cenâb-ı Hak'la bir dostluk kazanacak. Cenab-ı Hak kuluyla dost olmak istiyor. Dost olması için de bu cemali sıfatlar kalpte tecelli edecek. Nasıl Efendimiz bir âlemlere rahmetti, bir mümin de rahmet insanı olacak. Seher vakinde arşın titreyişinden başkasını bilmiyorum diyerek cevap verdi. Yine bu seherlerde dolu bir yürekle gündüze hazırlanacak. Gündüz nefsin şerlerinden mümin kendini koruyacak. O şekilde bir geceye hazırlanacak. Gece tekrar yürek dolacak ruhaniyette, o şekilde gündüz aralanacak. Yani güneşin, ayın birbirini takip ettiği gibi bu ruhani durumu mümin de dikkat edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem Davut Aleyhisselam yaptığı şu niyazı bize bildiriyor. Davut Aleyhisselam bu duayı dilinden düşürmezdi buyuruyor. Allah'ım senden muhabbetine, seni sevenlerin muhabbetine senin sevgine ulaştırarak salih ameller işlemeyi talep ediyorum. Allah'ım, senin muhabbetini bana nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl. Tabii o zaman soğuk su çok itibardaydı, tabii temin etmek de zordu. Davut Aleyhisselam gecenin üçte birinde dinlenir, Geri kalan saatleri ibadetle geçirirdi. Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, Allah'ın en çok hoşlandığı oruç, Davud'un orucudur. Yılın yarımını oruçla geçirdi ama tabi bu bünyesi güçlü olanlar için bir gün tutur, bir gün tutmazdı. Yine Allah'ın en çok hoş olduğu namaz da Davud'un namazıdır. O gecenin yarısını uyku ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanına tekrar uyurdu. Yine Davud Aleyhisselam'ın bir fârik vasfı, ayet-i kerimede, gerçekten biz dağları ona boyun eğdirdik. Akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. Demek ne kadar bir duyuş, zikrin getirdiği bir vecd, bir istirak hali. Tabi burada dağlar da yani cemaat da iştirak ederdi. Allah Celle Celaluhu bize göklerde yerde ne varsa Allah'a tesbih eder buyuruyor. Fakat siz onları duyamazsınız buyuruyor. Demek ki dağlar da o Davud Aleyhisselam'ın zikriyle beraber onlar da zikrederlerdi. Tabi biz bunu duyamıyoruz. Duysak zaten her şey şuhuda gelmiş olur. İmtihan olmanın farikası ortadan kalkardı. Yine ayet-i kerime devamında Sa'd suresinde kuşları da toplanmış olarak ona itaat ettirirdik. Kuşlar da etrafına hepsi onun zikrine katılmak için dönüp gelirlerdi. Ondan sonra yine devamında Enbiya suresinde kuşları ve tesbih eden dağları Davud'a boyun eğdirdik. Bunları biz yapmaktayız. Demek ki burada Davud ihlası Davud Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak bir Davudi diyoruz. Hâlâ devam ediyor. Sesi güzel olan Davudi bir sesi vardır diyoruz. Yani Davud'un hayatında zikrin çok önemli bir yeri vardı. Öyle ki tüm mahlukat kendisine celbediyordu bu güzel sesiyle. Tabi bu Mevlana'da da bu var. Bu haslet var. Cenab-ı Hak demek ki kimin kullarına böyle bir Davudi haslet veriyor. Mevlana Hazretleri Selahaddin Zerkubi'nin dükkanı önünden geçerken o da altınları dövüyor böyle şekillettiriyor altınları. Mevlana orada zikretmeye başlıyor. Biz dağların taşların zikrini bilemiyoruz, duyamıyoruz. O sesleri kulağımız işitemez. O seslere aşina değiliz. Eğer aşina olsaydık imanın bedelini ödeyemezdik. İman çünkü her şey aşikar olurdu. Çünkü o zaman şuhut durumuna gelirdi. Bu ise ancak ölürken yaşanacak bir haldir. Ölürken kulun gözüne perdeleri açılacak, kul bütün manzaraları seyredecek. İşte Habib-i Neccar Yasin'in ikinci sayfasında bunu yaşadı. O şuhut âlemine geçti ve dedi sayfanın sonunda, keşke Rabbimin beni bağışladığını, beni ikramı mazhar olanlardan kıldığını, kavmim keşke bilseydi dedi. Kendisini taşlayan kavmine acıdı. Tabi bu hepimizin son anımızda göreceğimiz bir manzara var. Bu manzarayı Firavun da gördü. Kızıldeniz'de boğulurken Musa'nın ilahına dedi ama artık onun hükmü yok öyle bir imanı. Sa'd-ı Şirazi buyuruyor ki sen diyor aşık isen diyor. Aşkın ne olduğunu biliyorsan hayvanlar yürürken hayvanların çıkan ses dahi bir musikidir. Çünkü sesin menşei Cenab-ı Hak. Bir sinek bile yanında kanat çırpsa aşık vecde gelerek sinek gibi elini başına vurur. Aşık ne tiz perdeyi bilir ne de pes perdeyi o bir kuşun ötmesiyle de inler. Dünya susmayan bir musikiyle dolu. Yalnız şu var ki her kulak açık değil onu işitmez. Aziz Mahmud Hüdâ Hazretleri bir dalı koparmıyordu, zikrediyor diyordu. Yunus Emre bir sarı çiçekle konuşuyor. Yine devam ediyor Sâd-ı Şehir. Âşıklar bostanda dolap sesiyle coşar, döner ve dolap gibi ağlarlar. Nitekim Rasûlullah Efendimiz'e Hazreti Ali radıyallahu anh bildiriyor. Biz diyor Mekke diyor beraber giderken birçok taşların "Esselamu aleyke ya Rasûlallah" dediğini duyardık buyuruyor. Yine Ruhul Beyan'da bir hadise var. O hadise de şöyle. Hazreti Ömer'den rivayet radıyallahu anh. Sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile birlikte otururken huzuruna henüz Müslüman olmamış bir bedevi geldi. Putperest bir bedevi geldi. Adamın elinde avladığı bir keler vardı. Keler, kertenkelenin biraz daha büyüğü. Onu hatta yerlerdi kesip. Bu bedevi sahabilere Peygamber Efendimiz göstererek bu kim diye sordu. Sahabiler o Allah'ın gönderdiği peygamberdir dediler. Bedevi elinde keleri Resulullah'ın önüne atarak dedi ki Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki taptığı putlara bu keler sana iman etmedikçe ben de iman etmem dedi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelere ey keler diye seslendi. Keler de orada bulunan herkesin açıkça duyacağı şekilde ey mahşer halkının ziyneti buyur emrindeyim dedi. Ve konuşma şöyle devam etti. Ey keler sen kime ibadet ediyorsun? Arş-ı semada hüküm ve saltanatın yeryüzünde varlığını gösteren nice alametler denizler rahmeti cennette azabı cehennemde olan Allah'a ibadet ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peki keler ben kimim diye keler sen âlemlerin Rabbinin resulüsün. Sen âlemlerin Rabbinin resulüsün. Son peygambersin. Senin peygamberliğini kabul edip kurtuluşa erer. Seni kabul etmeyen de kaybeder dedi. Bunun üzerine bedevi Müslüman oldu. Taberani'de böyle bir rivayet var. Yine ayet-i kerimede andolsun biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Eğer dağlar ve kuşlar onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demirde yumuşattık. Ona geniş zırhlar imal et. Dokumasından da ölçüyü gözet. Yani güzel ve yeterli kadar yap ve ehlinle birlikte salih ameller işleyin. Çünkü ben ne yaparsan hakkıyla görürüm diye vahyettik. Sebe suresi. Yine Enbiya suresi ona savaş sıkıntılarından sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? Cenab-ı Hak bu maddi âlemi de peygamberlerle devam ettiriyor. Mesela İdris aleyhisselam o hayvan derilerinden elbise yapmayı öğretti halkına. Nuh aleyhisselam gemiyle denizlere açılmayı öğretti. Davud aleyhisselam da demir yumuşattık buyuruyor. O demirle bir takım imalat yapmayı. Yani Cenab-ı Hak Davud'a demiri kullanmayı öğretmeseydi bugün sanayi ve teknoloji olabilir miydi? O demir sert olarak kalacaktı. Araba, uçak, ev yapılabilir miydi? Yine düşünelim bugün nasıl bir petrol kavgası var dünyada? Doğal gaz kavgası var. Eğer Cenab-ı Hak petrolü yaratmasaydı vasıta yol alabilir miydi? Her şeyi bir bütün halinde düşünmek lazım. Her şey Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle vardır. Cenab-ı Hak bunları peygamberleri terakki etmiştir. Yine Nuh'dan sonra da Nuh aleyhisselam yine marangozluk ve gemicilik mesleğini koydu. Yine peygamberlere baktığımız zaman kendi emekleriyle geçiniyorlar. Efendimiz buyuruyor, hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud da kendi elinin emeğiyle yerdi buyuruluyor. Davud aleyhisselam isabetli görüş, kitap, ilim, amel, güzel konuşma ve hikmete sahip olmuştu. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Onun hükümdarlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve fasla hitap yani hakkı batıldan ayırt etme kabiliyetini vermiştik. Yine Sa'd suresinde ey Davud biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanların adaletli hükmet. Heva hevesine uyma. Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap günü unutmalarına karşı çetin bir azap vardır. Davud aleyhisselam şahsında ondan sonra gelen bütün peygamberlere bir öğüt mahiyetinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor, el adlu esasül mülk, mülkün adalet temelidir. Adalet varsa, hak varsa mülk devam eder. Tabi bu adalet de çok mühim. En yakını bile olsa ona adaletle hükmedecek, hakkı tevzi edecek. Şimdi bunu tarihte Fatih'te görüyoruz. Bir Hristiyan mimarla mahkemeye çıkıyor. Mahkemenin verdiği karara göre Hristiyan Müslüman oluyor. Böyle bir adalet dünyada yoktur diyor. Peygamber ve aynı zamanda hükümdar olan Davud aleyhisselam vaktini dörde ayırırdı. Birinci vakitte ibadetle meşgul olurdu. İkinci vakitte hukuki ihtilafları karara bağlardı halk arasında. Yani hakimlik vazifesi görürdü. Üçüncü vakitte halka vaaz verir ve öğütlerde bulunurdu. Dördüncü vakitte de şahsi işlerini yapardı. Davud Aleyhisselam imtihan edildi. Bize şöyle buyuruluyor ayet-i kerimede, Sa'd suresi 21. 22. ayet. Ey Muhammed, sana davacılardan haber ulaştı mı? Mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişler. Davud onlardan korkmuştu. İki kişi duvardan atlayarak Davud Aleyhisselam'ın önüne geliyor. Davud Aleyhisselam da ibadetle meşgul. Davud Aleyhisselam korkuyor. Onlar diyor, korkma, biz birbirimize hasım iki davacıyız. Aramızda adalet hükmet, haksızlık etme, bize doğruyu göster dediler. Onlardan biri dedi ki, bu kardeşimdir, onun 99 koyunu var, benim bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. Davud bunun bir haksızlık olduğunu düşünerek galeyana geldi. Diğer tarafa hiçbir şey sormadan, tek taraflı ifadeyle dedi, andolsun ki senin koyununu kendi koyuna katmak istemekte olan haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakların çoğu birbirine haklarını tecavüz ederler. Yani iman, salih amel işleyen kimse müstesna, fakat bunlar ne kadar da azdır dedi. Yani burada bir ibretti. Tabii Davud Aleyhisselam bir ibadet halindeyken ibadetin bir sekteye uğramasından korktu. O 99 koyunu olanı bir haksız olarak gördü. Belki bu 99 koyunu olan o bir koyun da hakkıydı. Onun için bilhas halk arasında bu çoktur. Bir tarafı dinler, bir tarafın ifadesine göre karar verir. O zaman da büyük bir yanlışa düşmüş olur. Onun için hak hukuk çok mühimdir. Hak hukuk kaybolduğu zaman Allah korusun fertte, ailede, millette yıkıntılar başlar. Bilhassa günümüzde de bu hakka dikkat etmek, ortaklar arasında hakka ayrılık, hak hukuka dikkat etmek. Mirasta hakka hukuka dikkat etmek çok yerde maalesef mirasta buna dikkat edelim. Güçlü olan gücünü kullanıyor. İki ortak veyahut da biraz işi zaafı olur, hemen konkurtataya gidiyor. Kanun getirdiği faydadan öbürüne zulmediyor. Bir sürü kul hakkıyla kalıyor. Efendimiz buyuruyor, kul hakkı, onun af yok, o kıyamete kalacak. Efendimiz buyuruyor, dünyada rezil olmaktan, ahirette rezil olmak daha beterdir, helalleşin buyuruyor. Bazen Efendimiz kendisine izafe ederek misaller verirdi. Bir gün Ravza topladı Eshâb-ı kirâmı. Eshâbım dedi, kimin malını aldımsa, işte malım gelsin alsın buyurdu. Kimin sırtını vurdumsa, işte sırtım gelsin vursun buyurdu. Kendini izafe ederek. Demek ki bu hak hukukun en güzel tevzi Rasûlullah Efendimiz ve yaşayan Müslümanlar. Hatta Fransız ihtilalinden Lafayette, Hristiyan son nefesini bilmiyoruz. Fakat ey dedi, büyük insan dedi Peygamber Efendimiz'e. Senin şimdiye kadar tevzi ettiğin hak, hukuk, adaleti şimdiye kadar hiç kimse tevzi edemedi dedi. Burada tabii Davud Aleyhisselam zelleş dedi. Ani karar verdi. İkinci kişiyi dinlemeden karar verdi. Bu bir zelle olmuş oluyor. Zellede ne oluyor? Hemen arkadan teyidi ilahi geliyor. O zelle düzeltiliyor. Ümmete de bu bir ders olarak geliyor. Demek bu hadiseler peygamberlerde bile Cenab-ı Hakk'ın karşısındaki bir aczini gösteriyor. Hatasız yalnız Cenab-ı Hak. Peygamber de hata ediyor, zelli işliyor, hemen teyidi ilahi geliyor. Tabii bir de o peygambere tabi olan takip etmesi, gereken hususları öğretmek hikmete binaen gerçekleşiyor. Tabii bu durum bu zelle Cenâb-ı Hak tarafından yaptırılıyor ki, halk kendisine bir uluiyet izafe etmesin. Peygamber ismet sıfatına bir zarar getirmez. Yani Peygamberin yaptıkları hata şeklinde gören hadiseler, bizler de aynı hataya düştüğümüzde nasıl hareket etmemiz gerektiğini göstermek için vuku bulmuştur. Tabii hemen istiğfar ediyor, tövbe ediyor. Ayet-i kerime sonra bu tavrından dolayı onu bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık, güzel bir akıbet vardır. Bir rivayette de bu gelen iki kişi melek. Bir imtihan olarak geliyorlar. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Adalet hükmedenler kıyamet gününde Rahman'ın sağında nurdan minberler üzerinde olacaklardır. Bunlar hükümlerinde aileleri ve sorumlu oldukları kimseler hakkında adaletle davranmışlardır. Efendimizin evlenmeleri siyasi sebeplerdendi. Nefsani bir sebepten değildi. Zaten Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden hepsi yaşlı kadınlardı. Fakat Efendimiz buyurdu, ya Rabbi diyordu, birine öbüründen daha fazla alaka gösteririm. Bu benim üzerine bir kul hakkı gelir diye muhafaza eyle ya Rabbi diye dua ederdi Efendimiz. Yine kıyamet gününde buyurur, insanların Allah Teala'ya en sevgili olanı, ona en yakın yerde bulunan adaletli idarecilerdir. Yine bunun tersine kıyamet günü insanların Allah Teala'ya en sevimsiz olanı ve ona en uzak mesafe bulunan da zalim idarecilerdir. Yine bize nakledilen eshab-ı sebt var. Cumartesi eshabı var. Cumartesi günü Cenab-ı Hak bol balık verirdi. Denizden çok balık çıkardı. Fakat bir cumartesi balık tutulmayacak, dünyevi işle meşgul olunmayacak. Cenab-ı Hakk'a ibadet halinde olunacak. Tabi kalbinde nifak alameti olanlar ağları atardı, balıkları tutardı. Bunu pazar günü servis ederlerdi. Yani bir şeriatte bir Allah'ın emri bir hile yaparlardı. Bugün de aynı var işte. Şeriatı kendine göre yorumlayanlar, tarihselciler vesaire. Cenab-ı Hak bunlar için semenen kalila buyuruyor. Az bir menfaat karşısında Allah'ın ayetlerini yamultanlar. Bunlar derdi yemek değil, biz bunu tutarız, pazar günü yeriz derlerdi. Burada iki grup vardı müminlerden. Hatta bir duvar yaptılar o zalim kavim, Allah'ın emirlerini dinlemeyen kavim üzerine. Bunlar bir bela gelecek, o bela bize isabet etmesin diye. Müslümanlar da ikiye ayrıldı. Bir kısmı dediler ki, bunlar dediler, nasihat etme, bir fayda vermez. Zaten bunlar belasını bulacaklardı. Allah'ın emrinin dışında. Bunlara emri bil mağrufta bulunmanın bir faydası yoktur dediler. İkinci grup dedi ki, yok dedi, biz de emri bil mağrufta bulunacağız. Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getireceğiz. Biz mesuliyetten kendimizi kurtaracağız. Birinci grup maymun oldu. Bu üç gün sürdü. Ve sonunda helak oldular. İkinci gruba da bir ceza geldi. Emri bil mağrufta bulunmayanlar. Üçüncü grup ise kurtuldu. Cenab-ı Hak, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarın, en hayırlı bir ümmetsiniz. Öyle bir vasıf veriyor ümmet-i Muhammed'e. Siz insanın iyiliği için ortaya çıkarın, en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğünü men eder ve Allah'a inanırsınız. Demek ki burada kıymetli kardeşler, iki şey var. Birincisi, kendimizi ihya edeceğiz. Tezkiye edeceğiz kendimizi. Temizleyeceğiz. Fehlema fucura ve takva fucur bertaraf edilecek. Takva üzerine mesafe alma. Yani hayvani vasıftan kurtulup meleki vasıflar üzerine gayretimiz artacak. Bu sefer iç âlem temizlenecek. Kalp Cenab-ı Hakk'ın mazharı olacak. Cemali sıfatların mazharı olacak kalp. Kalp bir ruhaniyetle dolacak. Bu ruhaniyetle dolan bir kalple de emri bil maruf nehy-i anil münkerde bulunacak. Bugün bu çok mühim. Şu aşağı Üsküdar'a insek sorsak Fatiha'yı okuyun diye acaba kaç kişi doğru okuyacak? Velhasıl emri bil maruf nehy anil münker bugün bir zaruret halinde. Yine onun yanında bu tebliğ edecek insanları yetiştirecek müesseselere de omuz vermek, güç vermek. Bir araba düz yolda arıza yaparsa onu kenara çekmek kolay olur. Bir iki omuz vurarak kenara çekersin. Fakat araba yokuşta, rampada arıza yapmışsa, o zaman çok güç ister. Kenara çekme, hatta geriye kaymasın diye de takoz olmak lazım ona. Bugün de aşağı yukarı emri bil maruf bu şekilde. Cenab-ı Hak garden hasene buyuruyor, güzel borç buyuruyor. Nasıl zor yerlerde çalışanlara bir devlet prim verir, mahrumiyet prim verir. Bugün de Cenab-ı Hak böyle zor zamanlarda, kıyamet alametlerinin yavaş yavaş zuhur ettiği zamanlarda, ahiretin unutulduğu bir devredeyiz. Bu zamanda emri bil maruf da bu kadar mühim. Bilhassa bugün hizmet edecek emri bil maruf da bu ne? Nehy-i anil münker'de bulunacak bir toplum yetiştirmek. Cenab-ı Hak bizim marifetullah'tan bir nasip almamızı istemektedir. Kalpte tanıyabilmek. Yani kendimizi ihya edebilmek. Bu zihni bilgilerle bu mümkün değildir. Bilgiler sadece kuru bir zihin arşivi gibi olmamalıdır. Öğren, oku vesaire, doktora yap, master yap, bilmem ne yap, bunu zihne at. Zihnin bir arşiv olmasının bir faydası yok. Yani çünkü zihni bir tek başına faydalı değildir. Hatta zarar bile getirir. Mesela Allah'ın ayetlerini semenen kalila az bir bedel karşı satan beni İsrail alimlerine böyle kuru bilgi sahibi olduğunu bildiriyor. Yani takva üzerine yaşanması gerekir ki ta ki Hakk'ın o kişi gören gözü, tutan eli olması mesabesinde bir kıvam kazanabilmesi lazım. Yani bir dışarıdan alacağın bilgiler var, zahiri bilgiler, şer'î bilgiler. Bunun yerine kendimizin kendimize vereceği bilgiler vardır. Bunu da kalbin neticesindedir. Kalpte muhabbet olacak. Muhabbet nasıl olacak? Muhabbet Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olmakla. Yani amelen sâliha. Yani salih amellere dikkat edilecek. Efendimizin amelleri nasılsa o aynı ameli yapmaya gayret etmek. Duyarak, hissederek yapabilmek. Efendimizin üsve-i hasenesi, örnek karakterinden hisse alabilmek. Bu şekilde istikamete gelebilmek. Bu şekilde hem kendimiz böyle olmalı, hem de böyle bir nesil yetiştirme zaruri ki, bugün emri bil maruf, nehyi anil münkerde bulunmanın ecrine nail olalım. Zihni bilgiler kısmına Mevlana Hazretleri hamdım diyor. Onun kalpte bir duyuş haline gelmesi, bir muhabbet haline gelmesi, ondan piştim ve yandım diyor. Kalpte muhabbet haline gelecek. Muhabbet haline geldiği zaman adab meydana gelecek kulda. Adab nedir? Rasûlullah Efendimiz'in hâliyle hallenebilmek. Rasûlullah Efendimiz'in yaşadığı gibi yaşamaya gayret etmek. İşte ashâb-ı kirâm, okuma yazma bilenler çok azdı. Fakat Efendimiz sohbetlerinden öyle bir feyiz, öyle bir ruhaniyet geldi ki, Efendimiz'in karda yürüyen insanın izini takip etmek gibi Efendimiz'in izini takip ettiler. O muhabbetle, ''Yâ Rasûlullah'a emrettirdiler. Bir kısmı Çin'e gitti, bir kısmı Semerkant'a gitti, bir kısmı insan olan her yere gitti. Afrika'ya girdi. Demek ki bugün de buna çok muhtacız ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz buyuruyor ki, ''Benim ümmetim başı mı, sonu mu hayırdır bilinmez.'' buyuruyor. Yani başında nasıl o Mekke devri, Medine'nin nasıl meşakkatlerle doluydu? Nasıl müşrikler, Yahudilerin bir takım illâliyle doluydu? Bugün de dünya ahireti unuttu. Bugün de ameli salihlerin, irşad bekleyen irşadı bugün de o kadar çok mühim. Yine Ebu Hüreyre naklediyor. Kıyamette bir kişinin omuzuna yakısını yapışacak. Ey kişi diyecek, ben senden bugün davacıyım diyecek. Bugün ben çok müşkül durumda kaldım diyecek. Seninle dünya hayatında beraberdik. Sen gelip beni ikaz etmedin, irşad etmedin. Bugün de ben senden davacıyım diyecek. Bugünkü hem kendimiz, hem evlatlarımız, hem kendimizi ihya edeceğiz. Bunun için müesseseler kurulacak. Dini yayınlara alakamız artacak inşallah. Davud Aleyhisselam faziletlerinden buyruluyor Davud bütün işlerini Allah'a yönelirdi. Yani Allah'ın rızasını aramak. Daima kendi kendimize diyeceğiz ki acaba Allah Resulü benim yanımda olsa aynı safta namaz kılsak benim kıldığım namazlar tebessüm eder miydi? Eğer maddi imkanlarımız genişse Cenab-ı Hak bana çok imkanlar vermişse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda olsa benim hayır hasenatımdan memnun olur muydu? Yahut Cenâb-ı Hak bana imkân vermemişse, Rasûlullah benim sabrımdan memnun olabilir miydi? Bu Davud Aleyhisselam'ın bu fazileti üzerine Cenâb-ı Hak, Sâd Sûresi'nde Allah-u Teâlâ onun için kulumuz Davud buyurdu. Zaten Cenâb-ı Hak nefs-i mutmainneye gelmeden kulum diye de hitâp etmiyor. Dört büyük kitaptan olan Zebur indirildi. Dağlar ve kuşlar olan bir zikrederdi. Kuşların dilini bilirdi. çok güzel sedaya sahipti. Zebur'u okuduğu zaman dağlar ve kuşlar dinlerdi. Hep buna lütfu ilahi. Demiri elinde bal mumu gibi yoğururdu. Böyle kendi el emeğiyle geçinirdi. Nitekim Peygamber Efendimiz de onun bu halini methetmiştir. Yine Davud Aleyhisselam fasla hitaptı. Yani hakkı batıldan ayırt etme kabiliyetine sahipti ve kendine hikmet verilmişti. Devlet o zaman en heybetli ve güçlü devletiydi. Davud Aleyhisselam'ın farifine Rabbine çok şükrederdi. O bir kere ya Rabbi sana ben nasıl şükredeyim? Zira senin şükrün ancak senin nimetlerinle erişebiliyorum. Onu şöyle vahyetti. Sana olan nimetlerin hepsinin benden olduğunu biliyor musun? Davud da evet dedi. Bunun üzerine Allah Teala bu şekilde düşünmen benim senden razı olmama kâfidir. Demek ki her nimete arada ben çıkacak. Ben olmayacak. Sen ya Rabbi olacak. Efendimiz ben demekten hoşlanmazdı. Davud Aleyhisselam Cenab-ı Hak üstünlük verdiği bir peygamberdi. Davud'a tarafından bir üstünlük verdik buyuruluyor. Davud vefatı Davud Aleyhisselam gayri diniyesi pek şiddetliydi ve namusuna çok düşkündü. Evden çıktığı zaman kapıyı iyice kapatır. Dönünceye kadar kimse oraya giremezdi evine. Bir gün yine evden çıktı, kapıyı kapattı. Davud geri döndü, evin ortasında duran bir adam gördü. Ona adama sen kimsin dedi. Adam da ben o kimseyim ki krallardan korkmam. Perde engeller bana mani olamaz dedi. Davud Aleyhisselam onun üzerine vallahi o zaman sen ölüm meleği Ezrail'sin. Allah'ın emriyle hoş geldin dedi. Bir mesul ruhunu kapsolundu. Burada da Ezrail'e bir hoş geldin diyebilmek. Yine ayette buyurulur. Andolsun zikirden Tevrat'tan sonra Zebur da yani salih kulların varis olacaktır diye yazmıştık. Demek ki Cenab-ı Hak bizim de varis olmamızı arzu ediyor. Yine Cenab-ı Hak Zümer suresinde biz Kur'an'ı varis kıldık buyuruyor. Demek ki Kur'an'a bir varis olabilmek. Bunu da üç grupta Cenab-ı Hak veriyor. Birincisi Kur'an'ı varis, Kur'an kendi verilmiş. Fakat nefsine zulmedenler, Kur'an'la yaşamayanlar, semenen kalila. İkinci muktesitler, orta yolda gidenler. Üçüncü hayratta öne geçenler. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e varis olabilmemiz için inşallah hem okuyacağız hem de inşallah yaşayacağız. Davud Aleyhisselam'a nasıl Cenab-ı Hak Zebur'u verdi? Onunla okurken, zikrederken bütün ona yönelirdi cemaat ve hayvanat. Bize Cenab-ı Hak Elham en büyük kitabı Kur'an-ı Kerim verdi. En güzel kelam şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim bir rahmet eden müminler için feyiz kaynağıdır. Ve nunezzil minel Kur'an-ı mahvi ve şifâin ve rahmetin lil müminin. Şifa ve rahmet isteyenler Kur'an-ı Kerim'i okur ve Kur'an-ı Kerim'le yaşar, Kur'an istikametlenir, Kur'an-ı Kerim'i yaşatır. Ticareten lentebur olur. Yine Kur'an-ı Kerim hakiki kalpler için derin bir tefekkür deryasıdır. Beşeriyetin gönül hastalıklarına şifa eczanesidir. Dengeli ve huzurlu bir hayatın reçetesidir. Yaşanan bir toplumda ve canelli müttakine imama takvada önderler olur. Her mümin de takvada önder olmak için gayret göstermesi lazımdır. Ruh, hayat, ölüm, diriliş, ahiret ve ebediyet gibi bir şey dahi aciz bırakan muammaları vuzuha kavuşturan bir hazinedir. Kulu Allah Resulüne muhabbet iklimine götüren bir ebediyet rehberidir. Bol bol okunması ve okunduğu gibi yaşama zorluyordu. Efendimiz 8 ayet ezberletti. Ondan sonra o ayetleri Efendimiz yaşatırdı. Öyle bir yetiştirdi ki Efendimiz onları dünyanın ne tarafı insan varsa o tarafa gönderirdi. Onlar o gittikleri her yerde Allah Resulü'nü temsil ederlerdi. Sırf okuma değil, tatbik etme. Bir gün Efendimiz buyuruyor, kalpler demirin paslandığı gibi paslanır. Onun cilası nedir ya Resulullah deyince Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek ve çok çok Rabbi zikretmek. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir zikirdir aynı zamanda. Allah Resulü bir defa gözlerinize ibadetten nasip veriniz buyurmuş. Bunun üzerine ashâb-ı kirâm gözlerimizin nasibi nedir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Efendimiz Mustafa Kur'an-ı Kerim'e bakmak, onun içindekileri tefekkür etmek ve inceliklerinden ibret almaktır. Yine bu yok kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap bir ev gibidir. Bugün topluma da baktığımız zaman bu hadis-i şerifi iyi düşünmek lazım. Yani mesuliyetimizi düşünmek lazım. Kur'an'ı seslerinizi güzelleştirin. Çünkü güzel ses Kur'an'ın güzelliğini daha da tezyid eder. Yine Araf suresinde Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun, size merhamet edilsin. Çünkü susmak iyi dinlemeye, iyi dinlemek basirete, basiret iman ve amele ve amel de rahmet ve nimeti ilahi vesile olmaya vasıtadır. Yine buyuruluyor, Kur'an'ın ses ve sedasına gönül vermeyen gâfiller, hayatın ancak dış yüzünü bilirler. Hatta onlar bu dünya sonunu oburca istifade ederler. Lakin sofranın gerçek sahibi Razzak'ı tanımazlar. En büyük rızık Kur'an-ı Kerim'dir. Mezarlara yakınlarını gömerler. Lakin toprağın altındaki büyük maceradan habersiz yaşarlar. Zelzele, fırtına, türlü musibetlerle, hastalıklarla ikaz tokadı yerler. Tabii afetler yaygarası ile sahte tesellilere sığınırlar. Yine gariptir ki ilahi mülkte yaşarlar, Cenab-ı Hakk'ın mülkünde yaşarlar fakat mülkün gerçek sahibine düşman kesilirler. Kur'an'ın ilahi telkinine gönül verenler ise daima Cenab-ı Hak kulluk şuuru içinde bulunurlar. Kendine verilen nimetlere şükrederler. Fani hayatlarını ebedi hayatın sermayesi yapmanın gayreti içinde yaşarlar. Velhâsıl gidiyor Kur'an-ı Kerim'le ayet misaller. Hatta bir atın bile, bir hayvanların bile Kur'an-ı Kerim'in sesinden hislerine, meleklerin Kur'an okuyan yaklaştığına, Rasûlullah Efendimiz muhtelif şekiller bu Kur'an-ı Kerim'in olan nimetini bildirmektedir. Yani hayvanları bile, cemaati de bile bir tesir ettiğini. Fakat tabi gâfil olanlara da Cenâb-ı Hak Muhammed Sûresi 24. ayeti. Onlar Kur'an'ı ince ince düşünmezler mi? Yoksa kalplerine bir kilit mi var? Yahut onların kalpleri yok mu? Buyurlar. Cenâb-ı Hak inşallah cümlemizi Kur'an-ı Kerim'le yaşamayı, son nefesimizin inşallah bir Cenâb-ı Hakk'ı zikirle olması inşallah. Cenâb-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Tabii büyüklerin duyuşu da çok ayrı. Mevlana şöyle bir Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hal ve efsafıdır. Kur'an-ı Kerim huşu ile okuyup tatbik edersen kendini peygamber ile veliler ile görüşmüş farz et. Peygamber kıssalarını okudukça ten kafesi can kuşuna dar gelmeye başlar. Biz bu ten kafesinden ancak bu vesileyle kurtulduk. O kafesten halas olmak için, kurtulmak için bu yoldan yani tevhid tarikinden başka çare de yoktur. Rabbimiz lütfu keremiyle kalplerimizi Kur'an-ı Kerim'in nurundan, Habibinin muhabbetinden ayırmasın inşallah. Lillahi teala el Fatiha.